Ayrım 10, sayfa 157. 7. Bölüm. Noel o haftanın çarşamba günüydü. Berlin'den Miller hakkında bilgi alan Batı Almanya'daki adam bu haberi ancak Noel'den sonra en büyük üstüne ulaştırabildi. Haberin ulaştırıldığı adam haberi ulaştırana telefonda teşekkür etti, telefonu kapattı. Deri kaplı rahat yazıhane koltuğuna yaslandı ve pencereden tarihi şehrin kar kaplı damlarına baktı. Verdammt diye fısıldadı. Dipnot lanet. Bin kere verdammt. Neden başka bir zaman değil de şimdi? Neden şimdi? Bu şehirdeki tanıdıkları onu zeki ve çok başarılı, özel olarak çalışan bir avukat diyebilirlerdi. Odessa'nın da Almanya içindeki yürütme gücünün başıydı. Kendisine bağlı bir düzine yüksek derecede yönetici de Batı Almanya ile Batı Berlin'e yayılmıştı. Telefonda eski yönetici olarak aranırdı. Şifre adı da Kurt Adam'dı. Hollywood mitolojisinin ve İngiltere ile Amerika'nın korku filmlerindeki canavarın tersine Alman kurt adamı ayın 14'ü olduğu zaman ellerinin üstünde kıllar biten korkunç bir tip değildi. Eski Alman mitolojisinde kurt adam, Teuton şövalyeleri topraklarını ele geçiren yabancılar tarafından yurt dışına kaçmaya zorlandıkları zaman ana yurtta kalıp istilacıya karşı büyük ormanların kuytuluklarında direnme hareketlerini yöneten ve geceleri düşmana saldırıp çekilirken karda sadece kurt izini bırakan yurtsever bir kişidir. Almanya'nın istilasının birkaç aylık bir mesele olduğunu gören bir grup SS subayı geride kalıp müttefik işgal kuvvetlerini sabote etmeleri için çocuk yaşta birkaç düzine son derece aşırı sağcı genci çabucak yetiştirip örgütlendirdiler. Örgüt Amerikalıların kontrolü altındaki Bavira'da kuruldu. Bunlar orijinal kurt adamlardı. Bereket versin ki çocuklar hiçbir zaman gördükleri eğitimi denemeye koyulmadılar. Çünkü Dachau'yu keşfetmiş olan Amerikan askerleri herhangi bir olayın patlak vermesini bekliyorlardı, elleri tetikte. Odessa 1940'ların sonunda yeniden Batı Almanya'ya sızmaya başladığı zaman en büyük yöneticileri 1945 yılında çocuk kurt adamları yetiştirmiş olanlardan biriydi. Bu kez kurt adam adını kendisi aldı. Bu adın sembolik ve Alman tiyatro severliğini tatmin edici ve yeteri kadar melodram unsuru taşıyan bir üstünlüğü vardı. Ama Odessa'nın kendi planlarına karşı çıkanlarla ilişkilerindeki acımasızlıkla tiyatroya ait hiçbir şey bulmanın imkanı yoktu. 1963 sonlarının kurt adamı bu adı taşıyan ve bu mevkideki üçüncü kişiydi. Bu son derece sapkın ve zeki adam sık sık Arjantin'deki üstleriyle bağlantı kurar, özellikle eskiden en yüksek mevkili olanlarla arananlar listesinde ilk sıraları tutanlar olmak üzere SS'in bütün eski adamlarının Batı Almanya'daki çıkarlarıyla ilgilenirdi. Bürosunun penceresinden bakarken 35 gün önce Madrid'deki otel odasında karşı karşıya geldiği esas generali Glücks'ün yüzünün Mısır roketlerinin güdüm sistemini hazırlayan radyo fabrikası müdürünün kimliği ve Vulkan şifre adıyla güvenliğinin her ne pahasına olursa olsun korunmasının hayati önemi hakkında generalin uyarmasını hatırladı. Vulkan'ın daha önce Edward Rochman gerçek adıyla tanındığını Almanya'da yalnız kendisi biliyordu. Miller'ın arabasının plaka numarasını yazdığı bloknota baktı ve masasının üstündeki diktafonun düğmesine bastı. Yandaki odadan diktafondan karşılık veren sekreterine, "O boşanma davası için geçen ay tuttuğumuz özel araştırıcının adı neydi Hilda?" diye sordu. "Bir dakika." Karıştırılan dosyaları, kağıt ışırtıları duyuldu. "Memmers, Heinz Memmers. Telefon numarasını ver bana lütfen. Hayır sen arama, sadece numarayı ver yeter." Miller'in arabasının plaka numarasının altına verilen telefon numarasını yazdı ve parmağını iç görüşmeyi sağlayan düğmeden kaldırdı. Sonra kalktı oda duvarının bir parçası gibi duran çimento blokunun içine gömülü duvar kasasına gitti. Kasadan kalın ağır bir kitap alarak eski yerine döndü. Sayfaları çevirerek aradığı yeri buldu. Sayfada yalnız iki Memmers vardı. Heinrich Memmers ve Walter Memmers. Parmağını genellikle Heinz olarak kısaltılan Heinrich'in karşı sayfasında gizdirdi. Doğum tarihini yazdı, 1963 sonlarındaki yaşını hesapladı ve özel araştırıcının yüzünü hatırladı. Yaşlar uyuyordu. Heinz Memmers adının yanındaki iki telefon numarasını not etti. Telefonu açtı ve Hilda'dan bir dış hat istedi. Telefondan çevir sesi gelince Hilda'nın kendisine vermiş olduğu numarayı çevirdi. Telefon bir süre çaldıktan sonra telefon açıldı ve bir kadın sesi, "Memmers özel araştırmalar" dedi. Avukat bana Bay Memers'i verin dedi. Kim arıyor diyeyim efendim? Bir şey demeyin ve kendisini verin. Hem de çabuk olun. Kısa bir sessizlik oldu. Sesin tonu etkisini göstermişti. Peki efendim. Memers dedi. Bay Heinz Memers mi? Evet, kim konuşuyor? Kimi mi bırakalım şimdi, adımın önemi yok. Söyle bakayım bana. 245.718 bir şey ifade ediyor mu sana? Telefonda bir ölüm sessizliği oldu. Bu sessizlik yalnız kendisine SS numarası söylenmiş olan Memers'in derin bir soluk alışıyla bozuldu. Kurt adamın önünde açık duran kitap eski bütün SS'lerin adı bulunan listesiydi. Memers'in şüpheden sertleşen sesi duyuldu. Bir şey ifade etmesi mi gerek? Kendi haberleşme numaramın 5 sayılı olduğunu söylemem bir şey ifade eder mi kamerat? Değişme bir elektrik akımı gibi oldu. Beşli bir sayı çok yüksek rütbede bir subay demekti. Memers, evet efendim dedi. Güzel, yapmanı istediğim küçük bir iş var. Kamer adlarımızdan birisi hakkında araştırma yapan bir av köpeği var. Bunun kim olduğunu öğrenmek istiyorum. Telefondan cevap olarak to befell sözcüğü geldi. Dipnot emredersiniz. Mükemmel ama aramızda kamerat yeter. Aslında hepimiz silah arkadaşlarıyız. Memers'in karşılığı bu pohpohlanmadan ötürü belirli bir memnunlukla yankılandı. Evet kamerat. Adam hakkında tüm bildiğim arabasının plaka numarası. Hamburg plakası bu. Kurt adam ağır ağır numarayı okudu. Yazdın mı? Evet kamerat. Senin Hamburg'a gitmeni istiyorum. Bana adamın adı, adresi, mesleği, ailesi ve yakınlarının kimler olduğu, sosyal durumu gerekli. Normal bir araştırma anlayacağın. Ne kadar sürer bu? 48 saat. İyi, 48 saat sonra yine telefon ederim. Şüpheyi çekici hiçbir şey olmayacak. Eğer mümkünse bu soruşturma öyle yürütülmeli ki, hakkında bir şey öğrenilmeye çalışıldığını bilmemeli adam. Anlaşıldı mı? Elbette, kolay bu. İş bitince hesabını çıkar ve telefon ettiğim zaman bana bildir. Sana parayı postayla göndereceğim. Memers sitem eder gibi konuştu. Hesap çıkarılmayacak kamerat. Kamera adlığı ilgilendiren bir konuda hesap olmaz. Peki öyleyse 2 gün sonra telefon ederim. Kurt adam telefon alıcısının yerine bıraktı. Aynı gün öğleden sonra Miller Hamburg'dan yola çıktı. 2 hafta önce yolculuk ettiği otobanda yol alarak Kolonya ve Rhineland'a doğru Bremen'i, Osnabrück'ü ve Münster'i geçti. Şimdiki hedefi Konrad Adenauer'ın kendisi oralı olduğu için Federal Cumhuriyet'e başkent olarak seçtiği nehir kıyısındaki küçük sıkıcı Bonn şehriydi. Bremen'in az güneyinde Miller'in Jaguar'ı kuzeye Hamburg'a giden Memers'in Opel'i ile karşılaştı. Birbirlerinden haberi olmayan iki adam hızla kendi hedeflerine doğru ilerlediler. Miller Bonn'un tek uzun ana caddesine girdiği zaman karanlık bindirmişti. Trafik polisinin beyaz tepelikli sivri şapkasını fark edince arabayı onun yanına sürdü. İngiliz elçiliği ne yanda bana söyler misiniz? Polis tam bir Renanyalı şivesiyle elçilik 1 saat sonra kapanır dedi. Öyleyse acele etmem gerek, nerededir? Polis güneye doğru yol boyunu gösterdi. Bu yol boyunca tramvay hattını izleyin. Cadde Friedrich Albert Allee adını alır. Gene tramvay yolunu izleyin. Tam Bonn'dan çıkıp Bad Godesberg'e gitmek üzereyken solda elçiliği görürsünüz. Aydınlık bir yapıdır. Dışında İngiliz bayrağı vardır. Miller teşekkür ederek yola devam etti. İngiliz elçiliği polisin dediği yerde Bonn tarafından bir inşaat alanıyla bir futbol alanı arasındaydı. Alanların ikisi de elçiliğin ardından yükselen Aralık ayının sisi altında birer çamur denizi halindeydi. Yapıldığı günden beri Bonn'daki İngiliz gazeteciler tarafından Hoover fabrikası diye adlandırılmış olan gri renkte enine değil de boyuna uzun alçak bir yapıydı elçilik binası. Miller yoldan kıvrılıp ziyaretçiler için ayrılmış olan bölümde arabasını park etti. Kanatları tahta çerçeveli cam kapılardan içeri girdi. Burası soldaki masanın başında orta yaşlı bir kadın danışma görevlisinin oturduğu küçük bir girişti. Kadın görevlinin az ötesindeki küçük bir odada da eski ordu çavuşlarından olmaları çok muhtemel mavi şayak elbiseli 2 adam oturuyordu. Miller ağır aksak okul İngilizcesiyle basın ateşesini görmek istiyorum dedi. Danışma görevlisi kadın sıkıntılı bir biçimde hala odasında mı bilmiyorum dedi. Bugün cuma akşamı da. Miller bir arayın lütfen diyerek basın kartını gösterdi. Danışma görevlisi kadın karta baktıktan sonra iç telefonda bir numara çevirdi. Miller'in bahtı açık gidiyordu. Basın ateşesi çıkmak üzereydi tam. Şapka ve paltosunu çıkarmak için birkaç dakika izin istedi. Miller duvarlarında Rowland Hiller'ın sonbaharda Cotswolds'u gösteren bir çok tablosunun kopyalarıyla süslü küçük bir bekleme odasına alındı. Bir masanın üstünde İngiltere endüstrisinin gelişimini anlatan bazı broşürlerle Tatler'in eski sayıları vardı. Çok kısa bir süre sonra eski çavuşlardan biri onu alarak üst kata çıkardı ve bir koridorun üstündeki küçük bir odaya buyur etti. Miller'in 35 yaşlarında olarak tahmin ettiği, bu yüzden de büyük bir memnunluk duyduğu basın ateşesinin yardımcı olmaya istekli bir hali vardı. Miller hemen konuya girmeye karar verdi. ''Bir haber dergisi için araştırma yapıyorum.'' diye yalan söyledi. Kendi yetkili makamlarımız tarafından da hala aranmakta olan eski bir SS yüzbaşısı ve en kötülerinden biri de bu. Öyle sanıyorum ki bu adam Almanya'nın bu bölgesi İngiliz yönetimi altındayken İngiliz yetkili makamlarınca da arananların listesindeydi. Bu adamın İngilizler tarafından ele geçirilip geçirilmediğini ve eğer ele geçirildiyse ne olduğunu nasıl öğrenebilirim acaba?'' Genç diplomat şaşırdı. ''Ne yazık ki hiç faydalı olamayacağım size bu konuda. Elimizdeki bütün belge ve dosyaları 1949'da hükümetinize devrettik. Çalışmaları bizim bıraktığımız yerden onlar sürdürdüler. Aradığınız bilginin onlarda olması gerekir.'' Miller, Alman yetkili makamlarının yardımdan kaçındıklarını söylemek istemedi. ''Doğru dedi, çok doğru. Benim bugüne kadar olan araştırmalarımın bu adamın 1949'dan sonra mahkemeye çıkarılmadığını gösteriyor.'' Anlayacağınız 1949'dan sonra ele geçmemiş. Bu arada Batı Berlin'deki Amerikan Belgeler Merkezi'nden öğrendiğime göre İngilizler 1947 yılında onlardan adamın dosyasının bir kopyasını istemişler. Elbette bir nedeni vardı bunun. Basın ateşisi, evet dedi, öyle olmalı. Miller'ın Batı Berlin'deki Amerikan yetkililerinin işbirliğini sağladığı kanısına varan basın ateşisi düşünceli bir biçimde kaşlarını çattı. Miller sordu. İşgal sırasındaki araştırma kurulunda İngiltere'den kim vardı acaba? Yani yönetim sırasında. Ordu yönünden Provost Marshall'ın bürosu olmalı. En büyük savaş cinayetleri duruşmalarının sürdürüldüğü Nuremberg'den başka müttefikler ayrı ayrı da araştırma yapıyorlardı. Kuşkusuz işbirliğinde de bulunuyorduk Rusya dışında. Bu araştırmalar bir çeşit bölgesel savaş cinayetleri duruşmalarına yol açtı. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Araştırmalar askeri polis olan Provost Marshall'ın şubesi tarafından yürütülüyor. Duruşmalar adli bölüm tarafından hazırlanıyordu. Her iki bölümün dosyaları 1949'da devredildi, anlıyorsunuz değil mi? Miller, evet dedi, ama kopyalar alakonulmuştur herhalde. Öyle sanıyorum, şimdiye kadar da ordu arşivlerine kaldırılmıştır. Bunları görme olanağı var mı acaba? Ateşe şaşırdı. Sanmam, hiç sanmıyorum. Gerçek araştırıcılar bunları incelemek için başvurabilirler. Ama olumlu cevap için uzun süre beklemek gerekir. Bir gazeteciye böyle bir izin verilebileceğini sanmıyorum. Sakın alınmayın, nedenini tahmin edersiniz. Ediyorum. Diplomat bu nedeni dürüstlükle açıkladı. Sizin resmi bir sıfatınız yok. Kimse de durup dururken Alman yetkililerini sinirlendirmek istemez, öyle değil mi? Unutalım bu konuyu. Ataşe kalktı. Elçiliğin size yardımcı olmak üzere yapabileceği pek fazla bir şey olduğunu sanmıyorum. Peki, size son bir şey daha soracağım. O zamanlar burada bulunmuş, şimdi de burada görevli kimse var mı? Elçilik kadrosunda mı? Hayır, hepsi o kadar çok değişti ki. Miller'ı kapıya kadar geçirdi. Ama durun bir dakika, Cadbury var. Cadbury o zamanlar buradaydı sanırım. Evet evet, buradaydı. Hep burada bulundu Cadbury. Miller sordu, kimdir Cadbury? Anthony Cadbury, gazeteci, İngiliz basınının buradaki en kıdemli temsilcisi. Bir Alman kızıyla evlidir. Savaştan sonra buradaydı o, hemen sonra. Ondan öğrenebilirsiniz. Miller, olur dedi, bir başvurayım. Nerede bulabilirim kendisini? Bugün cuma, daha geç saatlerde çok sevdiği bir yer olan Circle Francis'in barında olur umarım. Bilir misiniz Circle Francis'i? Hayır, bana ilk gelişim bu. Fransızların işlettiği bir lokantadır. Yemekleri çok güzeldir. Herkes bilir. Bad Godesberg de yolun hemen sonundadır. Miller lokantayı buldu. Am Schwimmbad denen bir sokağın üstünde Ren nehrine 50 metre uzaklıktaydı. Barman Cadbury'yi çok iyi tanıyordu. O akşam daha görünmemişti ortalıkta. Barman'in dediğine göre İngiliz yabancı gazeteciler grubunun Bond'daki en kıdemli kişisi eğer şu sırada lokantada değilse ertesi gün öğle yemeğinden önce içkisini içmek üzere muhakkak gelirdi. Miller Dresden Oteli'nde oda ayırdı. 20. yüzyıl mimarisinin en ilginç yapılarından biri olan bu otel, Adolf Hitler'in Almanya'daki en sevdiği oteldi. İngiltere Başbakanı Neville Chamberlain ile 1938'deki ilk görüşmesi için bu oteli seçmişti. Miller akşam yemeğini Circle Francis'le yedi. Cadbury belki görünür diye oyalana oyalana kahvesini içti. Fakat saat 23 olup da İngiliz gazeteci yine ortalıkta görünmeyince oteline gidip yattı. Cadbury ertesi sabah 12'den 2-3 dakika önce Circle Francis'in barına doğru yürüdü. Birkaç tanıdığı ile selamlaştıktan sonra barın çok sevdiği köşe iskemlesine oturdu. Rick ardından ilk yudumu içmişti ki Miller pencere yanındaki masasından kalkıp ona doğru geldi. ''Bay Cadbury?'' İngiliz dönüp dikkatle baktı. Bir zamanlar çok güzel bir yüze sahip olduğu açıkça belli olan kafasının ancak yanlarında kalmış yumuşak beyaz saçları vardı. Yanaklarının üstünde ince kan damarlarının göründüğü derisi hala sağlıklı, kırçıl karışık kaşlarının altındaki mavi gözleri ışıl ışıldı. Miller'ı dikkatle inceledi. ''Evet. Adım Miller, Peter Miller. Hamburg'da serbest gazeteci olarak çalışıyorum. Birkaç dakikanızı alabilir miyim acaba?'' Cadbury ona yanındaki bar sandalyesini işaret etti ve Almanca olarak ''Almanca konuşsak daha iyi olacak sanırım'' dedi. ''Değil mi?'' dedi. Miller ana diline dönülmesine çok sevinmişti. Bunu belli de etti. Cadbury gülümsedi. ''Buyurun sizi dinliyorum.'' Miller onun anlayışlı gözlerine baktı. Sırtını kamburlaştırdı ve Tauber'in ölümünden başlamak üzere öyküsünü anlattı. İngiliz iyi bir dinleyiciydi. Bir kez bile konuşmayı kesmedi. Miller sözlerini bitirdikten sonra da barmene kendi Ricard'ını tazelemesini, Miller'e de bir bira doldurmasını işaret etti. Miller'e dönüp, ''Spaten baro içersiniz değil mi?'' diye sordu. Miller olumlu anlamda başını salladı. Köpürterek birasını bardağa doldurdu. Cadbury, ''Şerefe'' dedi. Sonra ekledi, ''Kolay bir iş değil, soğukkanlılığını kutlarım.'' ''Soğukkanlılık mı?'' ''Yurttaşlarının şimdi içinde bulundukları ruh durumu içinde kolay kolay araştırması yapılabilecek bir konu değil bu. Bunu zamanla sen de göreceksin.'' ''Miller gördüm.'' dedi. ''İngiliz tahmin ediyorum.'' dedi. Birden gülümsedi. ''Önceden verilmiş bir kararın yoksa beraber yiyelim yemeği. Karım bugün evde yok.''